Sayfa 217. Bir virüsün konakçı hücrenin genetik donanımını ele geçirmesi ve kendi çoğalması için çalıştırması ve ayrıca virüse özgü gerekli proteinleri şifrelemesi için bu nükleik asit miktarı zorunlu görünüyor. Genetik bilgisi daha az olan bir virüs hatalı olarak adlandırılır, kendi kendine çoğalamaz ve aynı hücre içinde bulunan bir başka virüsün, bir yardımcı virüsün sağlayacağı genetik bilgiye bağımlıdır. Patatesteki iyisi yumru RNA'sının virüslere özgü kılıf proteinleri şifrelemek zorunda olmadığını gördük. Öyleyse büyük olasılıkla tipik bir virüsünkinden daha az genetik bilgiyle idare edebilir. Bununla birlikte bizim öngördüğümüz büyüklükteki bir genom, toplam molekül ağırlığı yalnızca 10.000 civarında olan bir proteini şifreleyebilecek kadardaki, bu da çok küçük bir enzimden bile daha küçüktü. İyisi yumru RNA'sını çoğalabilmek için tümüyle olmasa da kısmen konakçıda önceden var olan enzimlere bağımlı olmalıydı. Ancak bu kabul edilmesi zor bir kavramdı çünkü bitki hücrelerinde iyisi yumru RNA'sını kalıp olarak kullanıp yeni RNA sentezleyebilecek bir enzim olacağı düşünülememişti. Bu tür RNA yönetimli RNA polimerazlar yalnızca virüslerin bulaştığı hücrelerde saptanmıştı ve viral genler tarafından şifrelendikleri çok açıktı. Bu durumda bulaşıcı RNA'ya bitki hücrelerinde bir yardımcı virüsün desteğiyle çoğalabilen kılıfsız bir hatalı virüs olarak bakmak mantıklı görünüyordu. Böylece hastalık bulaşmamış domates bitkilerinde gereken tamamlayıcı genetik bilgiye sahip bir virüs aramaya başladık. Bu yöndeki tüm çabalarımız sonuçsuz kaldı. Sonunda bulaşıcı RNA'nın küçücük boyuna karşın bir biçimde herhangi bir yardımcı virüsten bağımsız olarak çoğalabildiğine inandım. Bununla birlikte saptadığımız RNA'nın tek bir çeşit molekülü değil, daha tipik bir genom oluşturmak üzere bir araya gelebilen ve yaklaşık aynı büyüklükteki farklı RNA moleküllerinden oluşan bir popülasyonu temsil ediyor olma olasılığı vardı. Bu olasılığı seyretmenin ve mor ötesi ışınımın RNA karışımlarımızın bulaşıcılığı üzerindeki etkisini gösterecek deneylerle sorguladık. Her iki durumda da bulaşıcılık eğrilerinin eğimleri birçok farklı molekülün işe karışıyor olma olasılığını ortadan kaldırdı. Patatesteki iyisi yumru hastalığının etmeninin virüslerden çok farklı olduğu ve virüs altı patojenlerin yeni keşfedilen bir sınıfına ilişkin ilk örneklerden birini temsil ettiği çok açıktı. 1971'de böyle etmenlere viroid adı verilmesini önerdim. 1977'ye gelindiğinde Riverside'daki California Üniversitesi'nden Joseph Semenik ve Levi's Whiters, turunçgil ağaçlarında görülen bulaşıcı bir hastalık olan egzokortisin etmeninin o zamana dek bir virüs olduğu düşünülüyordu, aslında bir viroid olduğunu göstermişlerdi. Sonra da Batesville merkezinden Roger Lawson, krizantem cücesi adı verilen önemli bir hastalığın etmeninin patates iyisi yumrusu viroidinkilere benzer özellikleri olduğunu buldu. Lawson ile birlikte yaptığımız çalışmalar bu etmenin gerçekten de bir viroid olduğunu ortaya koydu. Bugün en az 5 başka bitki hastalığına daha viroidlerin neden olduğunu biliyoruz. Hollanda, Wageningen'daki Tarım Üniversitesi'nden Dirk Peters, salatalıkta görülen soluk meyve hastalığından bir viroidin sorumlu olduğunu buldu. Cornell Üniversitesi'nden Romain ve Horst, başka bir krizantem hastalığının renkli beneğin etmeninin Hokkaido Üniversitesi'nden Sasaki ve Shikata'da cüce şerbetçi ot hastalığının etmeninin bir viroid olduğunu saptadılar. Adelaide Üniversitesi'nden Brantless, Filipinler'de milyonlarca Hindistan cevizi ağacını öldüren ve büyük ekonomik kayıplara yol açan bir hastalık olan Kadang'ın viroid benzeri RNA'larla ilişkili olduğunu buldu. Kısa bir süre önce Yeni Zelanda Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Bakanlığı'ndan Muhammed ve Thomas ve Adelaide Üniversitesi'nden Polykaitis ve Simons ve çalışma arkadaşları avokado güneş lekesi hastalığına neden olan etmenin bir viroid olabileceğine dair kanıtlar sundu. Hiç kuşku yok ki gelecekte viroidlerin nedeni bilinmeyen birçok başka bitki hastalığının etmeni olduğu ortaya çıkacak. Fiziksel kimyasal özelliklerinin araştırılmasından önce viroidleri bulaştıkları hücrelerin nükleik asitlerinden ayrıştırmak ve saflaştırmak gerekiyordu. Bitki dokularındaki viroid RNA'sının konakçı RNA'sı ile kıyaslandığında çok düşük olması ayrıştırma işlemini zorlaştırıyordu. Protein kılıflı virüs parçacıklarının uygulanan alışılmış arıtma yöntemleri hiçbir işe yaramıyordu. RNA'nın ayrıştırılması ve arıtılması için geliştirilmiş yöntemler uygulayarak ve hastalık bulaşmış dokudan çok miktarda kullanarak sonunda viroidleri yalıtmayı başardık. Sağlıklı domates yapraklarından ve PSTV bulaşmış yapraklardan elde ettiğimiz özütlerdeki küçük RNA'ları elektroforez jelleri üzerinde kesitlere ayırdık ve her RNA kesitinin soğurduğu mor ötesi ışınımını ölçtük. Hastalık bulaşmış yaprakların grafiğinde sağlıklı yapraklarınkinde olmayan belirgin bir tepe vardı. Hastalıklı yapraklardan elde edilen kesitlerin sağlıklı bitkileri etkileme özelliklerini denediğimizde bulaşıcılık dağılımında gözlenen tepelerle soğurma tepelerinin tümüyle çakıştığını gördük. Birlikte değerlendirildiklerinde bu gözlemler viroidin fiziksel bir varlık olarak ilk kanıtını oluşturuyordu. Viroid RNA'sının derişimini artırmayı başardıkça viroid kesitini görünür kılmak daha olanaklı hale geldi. Bu fraksiyon nükleik asitleri renklendiren bir boya ile işlem görmüş bir jel üzerinde belirgin bir bant oluşturuyordu. Bu bant yalnızca hastalığın bulaşmış olduğu özütlerde vardı ve ribonükleaz enzimiyle yok edilebiliyordu. Başka nükleik asitlerin karışmadığı PSTV'den biyofiziksel ve biyokimyasal incelemeler için yeterli miktarda elde edebilmek amacıyla çok sayıda jelden PSTV içeren dilimi kestik, RNA'yı bir çözücü ile ayrıştırdık, tekrar derişikleştirdik, bir ya da iki kez daha elektroforez çevrimi uyguladık. Viroid karışımlar bir kez arıtıldıktan sonra bu bulaşıcı molekülün yapısını incelemek mümkün oldu. Karşımıza çıkan ilk soru şuydu. Molekül tek iplikten mi yoksa çift iplikten mi oluşuyordu? Genomu RNA'dan yapılmış virüslerde her iki biçimde bulunur. Hücrenin DNA genomundan genetik bilginin okunmasında çeşitli roller alan hücre içi RNA'ların ise hemen hemen hepsi tek iplikten oluşur. Yapılan ilk deneylerin bazılarında örneğin ribonükleaz ile işlem gören PSTV karışımlarının bulaşıcılığının ne hızla azaldığını temel alan viroidin çift iplikli olduğu yolunda işaretler elde edilmişti. Ancak farklı çözümleme yöntemleri kullanıldığında çelişkili sonuçlar ortaya çıkıyordu. Arıtılmış viroidlerin elektron mikrografında açıkça görülebilmeleri halinde bunların enini ölçmenin karışıklığı ortadan kaldıracağını umuyorduk. Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan Sogo ve Koller'in bizim karışımlar üzerinde aldığı ilk başarılı mikrograflar ortalama uzunlukları 50 nanometre, milimetrenin milyonda biri olan bir örnek çubuklardan oluşan bir popülasyon ortaya çıkardı. Bu büyüklük konusunda yaptığımız ilk tahminleri oldukça uygundu. Viroidlerin kalınlığı aynı mikrografta görülen çift iplikli viral DNA'nınkine benziyordu. Bu ise viroidin de çift iplikli olduğunu düşündürüyordu. Ancak viroidin denatürasyon özelliklerini saptadığımızda bu düşüncenin doğru olmadığını gördük. DNA ve RNA'nın yapılarını kısaca hatırlayalım. Bir nükleik asit ipliği yapısında nükleotit adı verilen 4 alt birim bulundurur. Her nükleotit molekülden dışarı uzanan ve baz adı verilen bir kimyasal grup ile karakterize edilir. DNA'da bu bazlar adenin, guanin, sitozin ve timindir. RNA'da ise ilk 3 baz aynıdır fakat timin yerine uresil vardır. Bu bazlar birbirini tümler. Öyle ki RNA'da A ile U ve G ile C, bazen de G ile U eşleşir. İki tek ipliği bir araya getirerek çift iplikli bir molekül oluşturan işte bu birbirini tümleyen bazları eşleştiren hidrojen bağlarıdır. Bazların eşlenmesi tek iplik üzerinde de olabilir. İpliğin bir bölgesi kendini tümleyecek bir başka bölge üzerine katlanarak saç tokası benzeri bir halka oluşturur. Nükleik asit molekülü tümdeş bazlar arasındaki hidrojen bağları kırılacak biçimde ısıtıldığında baz eşleşmesiyle bağlanmış bölgeler denatüre olur yani birbirlerinden ayrılır. Denatürasyonun gerçekleştiği hız ve sıcaklık aralığı molekül yapısına göre değişir. Isıl denatürasyonun derecesi, nükleik asit karışımının mor ötesi ışınımını soğurması ölçülerek kolayca saptanabilir. Denatürasyon arttıkça mor ötesi ışınımının soğurulması da artacaktır. Tek iplikli RNA için mor ötesi soğurumu sıcaklığa bağlayan karakteristik bir eğri vardır. Tek iplikli RNA'nın karakteristik eğrisi ise çok daha farklıdır. Viroid RNA için bulduğumuz eğri çift iplikli RNA'nın eğrisine hiç benzemiyordu. Tek iplikli RNA eğrisini andırıyordu fakat çok daha dikti. Viroidlerin doğal ya da denatüre olmamış hallerinde iplik üzerinde yoğun baz eşleşmesi içeren saç dokusu biçiminde katlanmış tek iplikli moleküller olduğu sonucuna vardık. Bu viroidlerin elektron mikrograflarında neden olan çift iplikli moleküller gibi göründüklerini ve daha önceden yapılan deneylerde neden çelişkili sonuçlar elde edildiğini açıklıyordu. Viroid tek iplikli bir RNA molekülüdür. Ancak iplik üzerinde öylesine yoğun eşleşmeler vardır ki çift iplikli bir RNA'nın bazı özelliklerini gösterir. Kısa bir süre içerisinde her iki araştırma grubu da tümüyle denatüre olmuş viroid moleküllerinin elektron mikrograflarını almayı başardı. Winkleson Üniversitesi'nden McClements ve Kasberg, PSTV mikrograflarında iki çeşit molekül içeren bir karışım gözlendiğini bildirdi. Çoğunu oluşturan ipliksi çizgisel moleküller doğal çubukların kabaca iki katıydı. Az bir miktar ise çevresi çizgisel moleküllerin uzunluğuna hemen hemen eşit dairesel moleküllerdi. Öte yandan Batı Almanya'daki Giessen Üniversitesi'nden Sanger başkanlığındaki bir grup ise viroidlerin tümünün dairesel olduğunu bildirdi. Sanger ve çalışma arkadaşları mikrograflarda ender görülen çizgisel moleküllerin arıtma işleminin neden olduğu hatalar olduğunu düşünüyordu. Bununla birlikte her iki grupta dairesel moleküllerin nükleotit zincirindeki kovalent bağların oluşturduğu kapalı halkalar olduğu ve iki ucundaki birbirini tümleyen bölgeler arasında iplik içi baz eşlemesiyle bağlanan çizgisel moleküller olmadığı konusunda aynı düşüncedeydi. Canlı bitkilerde çizgisel ve dairesel biçimlerin var olup olmadığını ve önemli olup olmadıklarını araştırmaya karar verdik. Laboratuvarımdan Owens, denatüre olmuş çizgisel moleküllerle dairesel molekülleri ayırmayı başardı. Aratılmış ve denatüre olmuş PSTV'yi tekrar doğal haline dönmesini engelleyen koşullarda jel elektroforezi uyguladı. Çizgisel moleküller dairesel olanlardan daha hızlı hareket etti ve her iki biçim ayrı ayrı bantlar oluşturdu. Schitter ve Erb ile işbirliği yaparak her iki biçimde bulaşıcı olduğunu gösterdik. Bundan sonra Ahmet Hadid'i PSTV bulaşmış domates bitkilerine radyoaktif bir fosfor izotopu soktu ve viroidin kendini eşlemesi sırasında izotopun RNA bünyesine alınışını izledi. Eşleme başladıktan kısa bir süre sonra radyoaktif işaretli PSTV'nin çoğu daire biçimini almıştı. Eşleme ve izotopun yerleştirilmesi ilerledikçe daha çok sayıda işaretli molekülün çizgisel biçim aldığı gözlendi. Bu sonuç viroidin bulaştığı bitkilerde hem dairesel hem de çizgisel biçimlerin var olduğunu doğruluyor. Ayrıca dairesel moleküllerin çizgisel olanların öncülü olduğunu düşündürüyordu. Bu arada başka araştırmacılar viroidlerin kimyasal bileşimini belirlemeye başlamışlardı. Önce parmak izi olarak bilinen teknik kullanıldı. Bir RNA, nükleotit zincirini yalnızca belirli noktalarda kıran bir enzimle parçalanıyor ve oluşan bir nükleotitlik, belki de bir düzine nükleotitlik parçacıklar elektroforez ve kromatografi ile iki boyutlu olarak ayrılıyorlar. Noktalardan oluşan iki boyutlu bir desen ortaya çıkıyor. Bu desen baz dizilimine A, G, C ve U bazlarının düz bir çizgi haline düzenlenmiş hali, bağlı ve dolayısıyla farklı moleküller için farklı desenler elde ediliyor. Parmak izi yönteminin kullanılmasından önce farklı hastalıklara neden olan viroidlerin gerçekten de farklı moleküller olup olmadıkları kuşkuluydu. Rockefeller Üniversitesi'nden Elizabeth Dixon ve çalışma arkadaşları PSTV'nin ve turunçgil egzokortis viroidlerinin birbirlerinden oldukça farklı olduklarını gösterdi. Bu iki viroid ayrı RNA türleridir. Başka viroidlerde çözümlendikçe her birinin kendilerine özgü nükleotit dizilimine sahip ayrı moleküller olduğu açıkça ortaya çıktı. Öte yandan PSTV gibi tek bir viroidin farklı suçlarının zincir boyunca birkaç konumda birbirlerinden farklı dizilimleri oluyor. Bu ve benzeri sonuçlar viroidlerin tıpkı diğer genetik öğeler gibi özellikleri sahip oldukları nükleotit dizilimi ile belirlenen işlevsel genetik sistemler olduklarını işaret ediyor. 1978'de Münih'teki Max Planck Biyokimya Enstitüsü'nde Hans Gross'un başını çektiği bir grup, PSTV'nin birincil yapısını tüm nükleotit dizilimini eksiksiz olarak tanımladı. PSTV 359 nükleotitten oluşan bir dizi. 73A, 77U, 101G ve 108C. Birçok diğer viroid türünün baz bileşimine ilişkin tahminler, G ve C'lerin daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum viroidlerin genel bir özelliği gibi görünüyor. Gross ve çalışma arkadaşları bir adım daha atarak doğal PSTV için bir ikincil yapı önerdi. Birinci dizine mümkün olan en fazla baz eşlemesine olanak tanıyacak ve molekülün diğer özelliklerini örneğin ribonükleazlar tarafından kesilmeye karşı gösterilen direnç açıklayacak biçimde katlanıyor. Gross ve arkadaşlarının modeli fiziksel gözlemler sonucu öngörülere uyuyor. Birbirini izleyen kısa çift iplikli bölgeler aslında iplik içi baz eşleşmesi ve daha da kısa tek iplikli bölgeler eşlenmemiş bazlardan oluşan halkalar içeren kapalı tek iplikli bir RNA. Bu yepyeni ve belki de hiçbir eşi olmayan bir yapı. Doğada daha önce kapalı, dairesel, tek iplikli RNA molekülleri gözlenmemiş. Moleküle bozuk daire veya saç dokusu yapısını veren çok sayıdaki iplik içi eşleşmeler de sıra dışı. Bu yapısal tuhaflıkların viroidlerin biyolojik etkinlikleriyle hiçbir bağlantısı olmadığına inanmak çok zor. Ancak bu bağlantı henüz açık değil. Viroidlerin moleküler düzeyi ve de özellikle konakçı hücrede nasıl eşlendikleri ve hastalığa nasıl neden oldukları hakkındaki bilgimiz oldukça sınırlı. Kesin olan bir şey varsa o da şu: bir viroid konakçı hücreye girdikten sonra bir yardımcı virüsün desteği olmaksızın kendini eşleyebiliyor. Böylesine küçük bir RNA molekülü enfekte hücrede kendi eşlenmesini nasıl gerçekleştirebiliyor? Viroid RNA eşlenmek için gerekli bir polipeptidin kısa bir protein zinciri yapımını şifreliyor olabilir mi? Yoksa viroidin tek kullandığı sağlıklı bitkide zaten var olan enzimler mi? Viroid RNA'nın doğrudan okunarak proteine çevrilmediği, yani belirli proteinleri şifreleyen elçi RNA'lar gibi davranmadıkları yolunda genel bir kabul var. RNA'nın proteine çevrilmesi amacıyla tasarlanan laboratuvar karışımlarında viroid RNA yalnızca etkisiz olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu karışım içindeki gerçek elçi RNA'ların çevirisi işine de karışmıyor. Bunun da ötesinde şimdiye dek PSTV veya Exocortis viroidi bulaşmış bitkilerde var olan ancak sağlıklı bitkilerde görülmeyen hiçbir proteine rastlanamadı. Hastalıklı bitkilerde bazı proteinlerin sentezi artıyor. Fakat Valencia Politeknik Üniversitesi'nden Conejero ve çalışma arkadaşları bu proteinlerin viroide özgü proteinler değil, konakçı proteinler olduklarını gösterdi. Eğer viroidler çevrilmiyorsa enzim şifreliyor olamazlar. Öyleyse viroidin eşlenmesi tümüyle konakçı bitkinin enzim sistemlerine bağımlı olmalı. Daha önceleri yapılan varsayımların aksine domates dahil birkaç bitki türünün viroid bulaşmamış hücrelerinde bir RNA kalıbı üzerinde DNA işlemesi yapabilecek enzimler vardır. Bu enzimlerin yeni viroid RNA'nın sentezinde görev aldıkları çok açık. Fakat gördükleri işin ne olduğunu henüz saptayamadık. Eşleyici enzimlerin kaynağı ne olursa olsun bu enzimler yalnızca bir kalıp, yani viroidin dizilimini tümleyici bir baz dizilimine sahip bir nükleik asit boyunca yeni viroid tiplikleri oluşturabilir. Bu kalıp yazılımı viroidden yapılan bir ara RNA mı? Yoksa RNA yönetimli DNA polimeraz adı verilen enzimi kullanılarak viroidden yazılımlanan bir DNA mı? Enfekte hücrelerde bu iki tür kalıptan birinin varlığının bulunabilmesi gerekiyor. İlk kez Grill ve Semenik tarafından da gösterildiği gibi hastalıklı hücrelerde turunçgil Exocortis viroidinin bir kısmının tümdeşi RNA dizilimleri bulunabiliyor fakat sağlıklı hücrelerde bu yok. İşlevsel kalıplar oluşturabilmek için bu tümdeş dizilimlerin bütün viroide eksiksiz karşılık gelmesi gerekir ancak şu ana dek bu gösterilemedi. Öte yandan hem sağlıklı hem de PSTV bulaşmış bitkilerden elde edilen DNA'da PSTV'yi tümleyici bazı dizilimler saptadık. Ancak bu bulgularımız henüz başka araştırmacılarla doğrulanmadı. Sonuç olarak viroid eşlenmesinde böylesi DNA dizilimlerinin rol aldığı şu ana dek saptanamadı. Bu tür araştırmalarda esas olarak melezleşme deneyleri kullanılır. Tanınabilmesi için işaretlenen viroid RNA veya viroidle aynı nükleotit dizilimine sahip DNA hastalıklı bitki dokularından alınan özütle karıştırılır. Baz eşleşmesini artıran koşullarda işaretlenmiş bu nükleik asit sondaları bitki özütündeki tümleyici iplikleri bulur ve bunları yapışarak melez, çift iplikli moleküller oluşturur. İpliklerden biri işaretli olduğu için çift iplikli molekül kolaylıkla izlenebilir. Bugüne dek bildirilen incelemelerin çoğunda kullanılan sonda hastalıklı bir bitkiden yalıtılan, mümkün olduğunca arıtılan ve işaretlenen bir viroid oldu. Böylesi sondalar kullanıldığında gözlenen melezleşmelerin viroidin kendisiyle değil konakçı RNA'sı veya viroid sondayı kirletmiş bitki RNA'sını tümleyici DNA ile yapılan baz eşlemeleri sonucu görülüyor olması olasılığını göz ardı etmek pek mümkün değil. Son zamanlarda birçok araştırmacı bir viroidin dizilimini tümleyici DNA iplikleri sentezleyecek sondalar hazırlamayı başardı. Laboratuvarımda Owens, Kreis, PSTV'nin bütün dizilimini hemen hemen tümdeş bir DNA sentezledi. Bu, birinci DNA'yı tümleyen ikinci bir DNA ipliği yaptılar. Çift iplikli DNA'yı bir plazmide küçük daire biçimindeki bakteri DNA'sına yerleştirdiler ve plazmidi Escherichia coli bakterisine yerleştirerek burada çoğalmasını sağladılar. Bu moleküler kullanımı tekniğini bilinen bir sondadan büyük miktarlarda elde etmeye yarıyor ve bu sondayı kullanarak kısa bir süre içerisinde viroid eşlemesinin moleküler mekanizmalarını açığa çıkartmayı umuyoruz. Yanıtlanması gereken temel bir soru daha var. Viroidler hastalık belirtilerini nasıl oluşturuyor ve neden başka bitkilerde fark edilir hasarlara yol açmaksızın çoğalırken yalnızca söz konusu hastalığa açık belirli bitkilerde etkili oluyor? Hastalık belirtilerinin çoğu büyüme bozuklukları, dolayısıyla hastalık büyüme hormonundaki dengesiz etkinlik sonucu olabilir. Viroidlerin bunu nasıl yaptığı hala bir muamma. Viroidler genelde hastalıklı hücrelerin çekirdeğinde bulunuyor, çekirdekte ise genlerin ayarı yapılıyor. Genler açılıp kapatılabiliyor. Viroidlerin normal dışı düzenleyici moleküller olarak görev yapıyor ve belirli hormonları şifreleyen genlerin denetimini bir biçimde bozuyor olma olasılığı var mı? Bugüne dek viroidlerin açıkça tanımlanabilmesi yalnızca yüksek bitkilerde gerçekleşebildi. Ancak diğer yaşam biçimlerinde de viroidler ya da benzeri etmenler bulunabilir. Bulaşıcı bir hastalığın nedeninin bir virüs olduğu varsayıldı ancak bu virüs parçacıklarının henüz belirlenemediği durumlarda viroid aramak mantıklı görünüyor. Hayvanlarda görülen ve ikincil akut süngersi beyin yangıları olarak bilinen bir grup beyin hastalığına ilişkin durum aynı böyle. Bu grupta insandaki kuru ve Creutzfeldt-Jakob hastalıkları, keçi ve kuzulardaki uyuz hastalığı, bataklık samurlarındaki bulaşıcı beyin yangısı var. Uzun süre gündemde kalan deli dana hastalığı da bu gruptan. Bu dört hastalığında bulaşıcı ve bakteriyel olmayan hastalıklar olduğu biliniyor ve genelde yavaş virüsler olarak adlandırılan virüslerle bulaştığı düşünülüyor. Yine de birçok araştırmacının yoğun çabalarına karşın bu hastalıkların herhangi biri ile ilişkili bir virüs saptanamadı. Bunları neden olan etmenlerin hiç bilinmeyen ya da alışılmış virüslerde çok ender görülen özellikler taşıdığı gözlendi. Yüksek ısıl kararlılık, mor ötesi ve iyonlaştırıcı ışınma karşı yüksek dayanıklılık ve belirli kimyasallara karşı olağan dışı direnç. PSTV ile keçi ve koyunlardaki uyuz hastalığının etmeninin özelliklerine ilişkin yaptığım kıyaslamalara dayanarak, 1972'de uyuz hastalığının etmeninin de bir viroid olabileceğini öne sürdüm. Bugüne dek uyuz hastalığına yakalanmış hayvanların beyninden bulaşıcı olduğu açıkça belirgin olan bulaşıcı bir nükleik asit yalıtılamadı. Ancak İngiltere'de Hayvan Hastalıkları Tarımsal Araştırma Konseyi Enstitüsü'nden Gordon Hunter'la Richard Kimberlin ve çalışma arkadaşları hastalıklı dokuda sağlıklı hayvanların beyninde bulunmayan küçük bir DNA molekülü olduğuna ilişkin kanıtlar bildiriyor. Kısa bir süre önce Wisconsin Üniversitesi'nden Marsh ve çalışma arkadaşları uyuz enfeksiyonundaki temel bileşenlerden birinin deoksiribonükleaz kullanılarak etkisiz hale getirildiğini bildiriyorlar. Bu, uyuz hastalığına neden olan etmenin kılıfsız bir DNA molekülü olduğunu düşündürüyor. Bu araştırmacıların bulgularının doğrulanması ve bu DNA'nın özelliklerinin belirlenmesi gerekiyor. Ancak öyle görünüyor ki viroid benzeri nükleik asitlerin yalnızca bitkilerde değil hayvanlarda da ve hatta belki insanlarda da bulaşıcı hastalık nedeni olma olasılığı var. Kitabın sonu. 20 Ağustos 2002. Sayfa 230.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25